Değerli dinleyenlerimiz, Hace Yandan Mektuplar programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Ben Deniz Doğan Akın ve programımızın daimi konuğu Profesör Doktor Süleyman Derin Hocam. Hocam merhaba, selamun aleyküm.
Aleyküm selam. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum bu vesileyle.
Belki programımızı ilk defa dinleyenler vardır, bir de sürekli dinleyicilerimiz var. Programımızda efendim biz ne yapıyoruz? Hacı Gendan Mektuplar programında Erkam Radyo'da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından okumalar yapıyor, beraber sohbet ediyor, konuşuyor, ilerliyoruz efendim.
Geçen haftalarda 138. mektubun ortasında kaldık değil mi?
138. mektubun aşağı yukarı %50 evet ortasında kalınmış. Mektubun konusundan bahsedip kaldığımız yerden devam edelim hocam ve dinleyicilerimin izniyle. Dünyanın yerilmesi ve dünya ehlinin sohbetinden sakınmak gerektiği hususunda bir mektup bu.
Hocam. Niye? Çünkü dünya ehli insanı dünyaya sevk eder. Hı hı. Nasıl ki ahiret ehli bizi alır ahirete götürür, dünya ehli de bizi dünyacı yapar. Esas hedefimizi unutturur. Bugün pek çok ilginç internette böyle siteler rastladım. Hı hı. İnsanın hayatta bir diyor hedef olması lazım diyor. Yani life purpose diyorlar buna. Evet. Ben şimdi baktım tasavvuf hakikaten bu konuda bize her zaman ne diyor? Senin hedefin ey insan ahiret olsun. Allah bütün bu alemi senin için yarattı. Sen bu aleme takılıp kalma. Dünyacı olma. Zaten bunlar senin. Allah bunları sana hizmet etsin diye vermiş. Sen bunları istifade et. Kullan, Rabbine vasıl ol. Senin yerin Rabbinin yanı. Vuslat. O yüzden sufilerin sık sık eserlerinde dünyanın zemmi, kötülenmesi, niye kötülenmesi? Yani dünya kötü olduğu için değil. Dünya esasında iyi. Hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlası buyuruluyor. Evet. Kötü olan ne? O dünyaya takılıp kalarak esas hedefimizden mahrum kalmak.
Biz insanların zikrine bakacağız. O zikirler dünyadan bahsediyorsa uzaklaşacağız mı hocam?
Şöyle, dünya ehliyle olan beraberliklerimizde yine bir hedef olacak. Mesela bir yere gittik, şurada bir tebliğ yapayım, İslam'ı anlatayım. Baktık ki öyle bir ortam oluşmadı. Hı-hı. Hatta baktık ki biz etkilenmeye başladık. Ah benim de güzel bir arabam olsa, şöyle güzel mesleğim olsa falan filan. Şöyle güzel bir villam, deniz kenarından bir yazlığım olsa falan. Heveslere kapıldık. Oradan uzak duracağız. Çünkü bunlar bizi hedefimizden...
Koparır değil mi hedeften?
Koparır. Hı-hı. Koparır. O yüzden sofiler diyorlar ki dünyada zahit ol. Hı-hı. Yani dünyadan istifade ettiğin kadar al, kullan. Fazla biriktirmeye özenme. Evet. Bugün de insanlığın en büyük sorunu materyalist, liberal bir dönemde yaşıyoruz. Hı hı. İnsanlar olabildiğince mal biriktirmeye, dünyadan istifade etmeye, tabii, sınırsız şekilde istifade etmeye çalışıyorlar. Muhakkak. Rabbimiz bize dünyadan istifade etmeyin demiyor ki. Rabbimiz bize çok merhametli.
Zaten istifade edelim diye yarattı dünyayı.
Yani kesinlikle öyle ama sıkıntı nerede? İnsanlar hadsiz hesapsız bir istifade edelim.
Benim rızamda dünyayı kazanan değil mi dünyada yani? Rıza Allah'ın rızasıyla beraber.
Allah'ın çizdiği çerçeve içinde dünyadan istifade edersek esasında şu da var. Ben her zaman söylüyorum. Sufiler ve zahitlerin dünyadan istifadesi ehli dünyadan çok daha fazla. Çünkü ehli dünya ölçüsüz saldırıyor dünyaya. Mesela yemek yerken çok yiyip obezite oluyor. Midesi hasta oluyor. Midesine balon doktoranlar mı istersiniz? Veya çok mal mülk sevdalısı oluyor. Uykusuz kalıyor, sağlığını kaybediyor falan filan. Sonra parasını pulunu harcayıp sağlığını geri kazanmaya çalışıyor. Halbuki sufiler yeri geldiğinde yiyorlar, ikram ediyorlar efendim. Böyle çok mal biriktirme heveslisi olmuyorlar. Dünyayı kaybettikleri zaman çok üzülüp hasta olmuyorlar. Ne oluyor böylece? Dünyadan daha çok zevk almış oluyorlar. Bu da Rabbimizin onlara özel bir...
Sağlıklı yaşıyorlar, ikramı. Huzurlu yaşıyorlar.
Eyvallah.
Mi? Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu.
Eyvallah.
Konuya da şöyle bir giriş yaptık.
Eyvallah.
Mektubun ortasındaydık. Devam edelim. Çok da güzel bir konuyla devam ediyor. Sultanların yemekleri her ne kadar lezzetli olsa da ancak o kalbin hastalığını artırır.
Şimdi tabii bu söz açıklamaya bir ihtiyacımız var. Yani
çok geniş bir söz.
Sultanların sözleri, idarecilerin sofraları buralara girilir, gidilmez değil. Ama bizim orada bir istifade vereceksek, bir danışmanlık vazifemiz var, bir hizmetimiz var, eyvallah. Şimdi genelde insanlar böyle yapmıyor. Genelde idarecilerin, padişahların, sultanların,
imrenmek mi oluyor?
Etrafındaki insanlar biraz hastalık tipli insanlar olabiliyor. Ya gideyim orada rahat yiyeyim, içeyim. Hani
devletin, o manada istifade edeyim oralardan.
Devletin malı deniz derler ya. Bol bol orada harcayayım. Yani oradan bedava bir menfaat gelsin.
Yani çıkar mı diyelim yani?
Evet, çıkar. Gayret etmeden bir orada menfaatleneyim şeklinde gider insanlar. Kötü niyetle giden insanların tabii ki oradan uzak kalması gerekiyor. Onların gafletini artırır. Bir de tak, evet. Hakikaten keşke imkanımız olsa da devlet malını kullanırken Ömer Efendimizin hassasiyetini gösterebilsek.
Hazreti yani Ömer.
İki tane elinde mum var. Devlet işini görürken devletin mumunu, kendi şahsi işlerini görürken kendi şahsi mumunu kullanıyor.
İşte adalet.
Yani biz de mesela iş yerlerinde çalışıyoruz. Devletin elektriğini harcıyoruz. Ne bileyim işte bazen kendi şahsi internetten hesaplarımızı kontrol ediyoruz. Diyelim devletin telefonuyla arkadaşlarımızı, eş dostlarımızı arıyoruz. Bunları daha sonra bir şekilde devletle helalleşmek lazım. Nasıl olabilir? Yani diyelim devletin telefonundan kendi şahsi şeyin için konuşmak zorunda kaldın. Yarın da devletin işini kendi şahsi telefonundan kendi hesabından ararsın. Hı hı. Veya ne bileyim işte bazı öğretmenler, hocalar ek ders ücret almayabilir. Veya ne bileyim fazla ders yaparsınız. Gönüllü ders yaparsınız. Okulda öğretmenseniz. Veya bir iş yerinde çalışıyorsanız, namaza gittiniz, biraz çok oyalandınız, işte iş yerin hakkı geçti size. Saat 5'te değil de 5.30'da çıkarsın işten, yarım saat fazla çalışırsın. Böylece belki yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika işverenin hakkı sana geçtiyse bunu helallaşmış oluruz. Yani esasında bunun yolu bulunur.
Öbür dünyaya gidene kadar o eşitlemeyi sağlamak
yani
lazım.
Yani bazen elimizde olmadan hani iş yerinde çalışıyorsun şimdi.
Mutlaka.
Gittin namaza, 5-10 dakikada fazla uzattın, hadi 5 dakika uzanayım falan dedin. İşverenin hakkı geçtiniz. Çünkü senin 8 saat 9 saat niye anlaşmışsanız günlük işverenin emrindesin. Sen ne yaparsın? Bir cumartesi günü mesela gelirsin öğleye kadar ihtiyaç varsa veya işte o gün 5'te değil 6'da gidersin. Veya ufak bir iş vardır eve götür evde halledersin. Böylece helalleşmek mümkün esasında. O yüzden bu ayrı bir konu ama özellikle idarecilerin kapılarına onlardan bir menfaat dilenmek için gitmeyelim. Bu çok oluyor maalesef ülkemizde. Esasında İdarecinin ahlakını da bozan biziz. Onu da söyleyeyim. Biz de genelde hep idarecilerimizi eleştiririz. Ha şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan falan filan. Ama ertesi gün o idareciyi arar, aracı kor. Olmayacak bir işimizi gördürmeye çalışırız.
Evet.
İşte mesela çocuğumuz hak etmediği bir işe girsin diye baskı yaparız. Milletvekilimize, işte bakanımıza, başbakanımıza. Ya bunlar.
Bunlar olmuyor mu? Sürekli görüyoruz
bunlar
yani.
Bunlar yaptığımız zaman vebale giriyoruz. Yani eğer bizim hak etmediğimiz bir şeye ulaşıyorsak onlar vasıtasıyla, vesilesiyle sofrasına gitmene de gerek yok. Bazen telefon da bir sofra. Evet. Telefonla baskı yapıyorsunuz. Yani esasında bizim önce haksızlığa kendi şahsımızda engel olmamız lazım.
Ya Türkiye'de bunu biz şu dönemlerde çok görüyoruz hocam. Ya torpilsiz hayat dönmüyor. Bu torpil denilen meselenin hak katındaki durumu nasıl peki?
İnsanın fıtratı, eğer insan bir şey hak etmiyorsa onu istememeli. Hak ediyorsa hakkı yememesi için.
Yani diyelim ki işte diplomasını aldı, biraz stajını yaptı. İşte şu kurumda diyelim ki şu konuma gelebilir kıvama geldiyse, birisi de vesile olduysa o zaman farklı mı durum yani?
Şöyle yani hak ediyorsa, hak ettiğine inanıyorsunuz hakikaten. Ve bunu objektif olarak.
Birikimiyle, duruşuyla.
İmkanlarla, dil seviyenizle falan filan. Hakkımı yenmesin diye belki bir şey olabilir ama. Ya ben hak etmiyorum ama falanın filanı siz ekarte edin de. Beni işe alın demek sultanın sofrasından beslenmek demektir.
Evet.
Velev ki o sofrada siz oturmasanız bile bu da önce bir farklı bir incelik.
Her yolunda bir hak edişi var hocam.
Eyvallah.
Şimdi aslında bir cümleyle daha devam edeceğim. Lakin tekrar başladığımız yerden okursam daha iyi anlaşılacak. Evet. Sultanların yemekleri her ne kadar lezzetli olursa da ancak o kalbin hastalığını artırır demişti İmam Rabbani Hazretleri. O halde demiş bu durumda nasıl olur da kurtuluş ve felah umulur? Sakın, sakın, aman, çok sakın demiş.
Tabii bu mektubun başlangıcında geçen hafta bahsetmiştik muhterem dinleyicilerimiz. Bir sufi mürit, yani tekkeden kaçıyor tabir yerindeyse, gidip ehli dünyanın peşinde, sultanların sofrasında oradan 3-5 kırıntı yemeye çalışıyor. Diyor ki İmam Rabbani başka bir yerde de, sultanların sofrasında, zenginlerin sofrasında böyle asalak olup da işe yaramadan bir şeyler yemeye çalışmak tansa diyor, gel tekkede çöpçü ol, süpürgeci ol, senin için çok daha iyidir diyor. Peki hocam, hiç sultanlara idarecilerin yanına gitmeyelim mi? Ya bir hizmetimiz olacaksa, bir faydamız olacaksa, onlar bizi çağırmışsa o zaman istisna. Çünkü İmam Rabbani başka yerlerde de zamanın sultanı yardım etmeyen vebaldedir diyor. Hatta bazı müritlerin aman diyor sultanın etrafını çevirin. Ehl-i sünnet vel cemaat inancını ona anlatın diyor. Hı-hı. Yani onların etrafını boş bırakmak da doğru değil. Burada tek mesele şudur. Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Kadı diyor, kadı insanların idamına karar veriyor değil mi? Evet. Falanca idam edin işte, adam katil şu bu falan filan. Hiç kimse de kadıya ya kardeşim sen gel bakalım benim falanca akrabamı öldürttün diye kin duymuyor.
Evet.
Ancak ne zamana kadar? Eğer o kadı diyor rüşvet alır da tarafgir davranırsa o zaman başka. Yani hani bize bir laf vardır.
Değil mi? İdareciye de rüşvet vererek de bir şeyler yaptırılabilir.
Şimdi kadı normal kararlarından sorumlu değildir. Çünkü ahkamla, şeriatla karar verir. Adamın idamına karar verse bile kimse şey, gel kadıya sen katil olun demez. Hı-hı. Ne zaman der? Ama kadı rüşvet almış da tarafgir davranırsa. Bunun aynen bunun gibi. Biz sultanların, idarecilerimizin etrafına menfaat için değil de hizmet için, ümmet-i Muhammed'in işi görülsün diye gidiyorsak ki sufilerin bir kısmı gitmiştir. Osmanlı tarihine baktığımızda mesela Hüdayi Hazretleri, ondan sonra böyle pek çok Bahacı Bayram Veli, İbrahim Gülşen Hazretleri padişahların etrafında onlara sohbetlerde bulunuyorlar değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in yanında Akşemseddin Hazretleri. Ama bunların derdi neydi? Bunların derdi zamanın sultanı. Hak yoldan sapmasın. Kararlarında müstakim olsun. Ben de gideyim
yani
oradan da.
Yani padişahı o dünyevilikten kurtarmak, manevi iklimden çıkmamasını sağlamak.
Aynen öyle. Yani onlara yardımcı olmak. Hı-hı. Onların cennetini, ahiretini kurtarmak.
Padişahsın, her şey altında. Yani kuvvet yani, elinde değil mi? Saplakan
ama,
meselesi.
Ama böyle iyi niyetli insanlar çok az günümüzde ve tarih boyunca da az olmuştur. İnsanlar genelde oradan bir şey koparayım. Bir arazi koparayım, bir güzel makam koparayım falan filan falan filan. Bunlar bilhassa sufiler için çok yanlıştır. Bugün de maalesef, bunu da söyleyeyim yani buradan söylemeden geçemeyeceğim.
Tabii tabii hocam.
Bazı camialar, cemaatler, tarikatlar, gruplar bu insan zenginliğini bir menfaat için kullanıyorlar. Ha, yani şahıs gitmiyor da mesela bir cemaat diyelim ki temsilcisi gidip işte bize devletten şunları şunları vereceksin. Şunları şunları bize vereceksin. Bunlar çok yanlış şeyler.
Bugün geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemlerde görüyoruz. Yani, hala da görmeye yani devam ediyoruz.
Bunları isim vermemize gerek yok.
Tabii tabii.
Tasavvufi hareketlerin, cemaatlerin derdi İslam hizmet olması lazım. Yani şu olmaması lazım. Ya ben şu adamı yetiştirdim. Artık şu adamı da şuraya yerleştireyim. Ya sen o adamın cennetini kurtarmak için yetiştirdin. Hı-hı. Bırak Allah onun rızkını verir. Organize olup da şu devletten şunları bunları almaya, parsellemeye gerek yok. Buna giriştiğiniz anda sizin manevi hizmetinizin de manası kalmıyor. O zaman ne oluyor? Maneviyatı maddiyata alet etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Böylece haksızlık da oluyor. İki eşit insan ama diyorsunuz ki mesela şu zat A grubundan, B grubundan, C tarikatından
localaşmış oluyorsunuz
bu,
yani.
Bu insana bir öncelik tanıyın. Yani niye öncelik tanısın ki? O da vatandaş, bu da vatandaş. Aynı eğitimi almış. Ondan sonra ama buna öncelik dediğiniz anda yavaş yavaş o tarikatın, o mezhebin, o fırkanın neyse artık cemaatin, hizmet grubunun
İslam'dan o hassasiyetten
bozuluyor. Değil mi? Kul hakkına giriyor falan filan falan filan derken daha sonra bakıyorsunuz çok yanlış.
Berzaraf oluyor.
Yanlış böyle yani işlere alet olabiliyorlar. Evet. Hatta güzel bir hikaye var. Bir tarikata Şeyh Efendi'nin yanına zamanın padişahı geliyor. Misafir olarak böyle tabii müthiş bir tekkede curcuna padişah gelmiş. Şeyh Efendi'nin misafiri olmuş. Tabii tekkeye hiç gelmeyenler bile duyup hemen kapıları aşındırıyorlar. Tekkeye almaz olmuş insanları. Diyor ki padişah, şey efendi diyor, benden bir arzunuz var mı yani buraya kadar geldim. Yani ne istiyorsanız tekke yaptırayım size, arsa vereyim, tekkenizi büyüteyim, cami yaptırayım yanınıza. Ya benden bir şey dileyin deyince. Şey efendi diyor ki, padişahım diyor, sizden bir dileğim var. Söyle diyor, lütfen bir de tekkeme gelmeyin diyor. Padişah şok oluyor. Ya bu ne demek diyor. Yani ben diyor, siz hani sevdiğimden geldim. Padişahım diyor, sebebi şu diyor, siz sevmediğimden değil. Siz buraya gelmeden önce herkes Allah için buraya geliyordu. Şimdi siz buraya gelince bundan sonra gelmeye devam ederseniz pek çok asalak tipler buraya menfaat için, sizi görmek için yani maneviyat eğitimi için değil. Tarikatı ve tekkenin içine boşaltmış olacaksınız. Lütfen diyor bir daha buraya böyle yani gelseniz bile belki tepdili kıyafetle gelin. Böyle alayişle, valayişle, korumalarınızla, atlarınızla gelirseniz sırmalı kaftanlarla bizim tekke tekke olmaktan çıkar. Padişah'ın bir görüşme salonu gibi olur gibi böyle güzel bir menkıbe vardır. Bunlar çok önemli şeyler.
Önemli hocam. Peki öyleyse bu söylediklerimizden şöyle bir dua çıkarabilir miyiz? Bugünkü devlet büyüklerimizden ve bugünden sonra Türkiye'mizin başına gelecek tüm devlet büyüklerimizin etrafından salih Allah dostları eksik olmasın ki dünyevilikten kurtulmak için kolaylık bulsunlar.
Amin. Amin. Dua edelim.
Değil mi yani?
Devam edelim bakalım. Eyvallah. Buyurun.
Onların sohbetinden, aslandan kaçtığından daha fazla kaç. Çünkü onlardan kaçmak dünyevi anlamda ölümü gerektirir. Ama ahirette faydalıdır. Sultanlarla beraber olmak ebedi helaki ve daimi hüsrana sebep olur.
Tabii şimdi İmam Rabbani...
O da sultandan kastettiği...
Evet. Şimdi İmam Rabbani'nin mektuplarında şöyle bir şey var. Tabii herkesin seviyesine göre muhtelif farklı bir nasihatları var. Şimdi evet. İnsanı kamil olmuş, nefsini temize çıkarmış bir insana sen git diyor padişaha yardım et. Hı hı. Onu boş bırakma. Ama nefsini kemale erdirememiş, ham, yarım bir insan ona diyor ki sen diyor padişahın yanına yaklaşma. Çünkü senin niyetin farklı olur, menfaatlenmek için oraya gidersin, kendini helak edersin, haram yersin, kul hakkına girersin. Çünkü padişahın hazinesi kendi çoğu zaman kendi parası olmuyor ki. Bütün ümmetin hazinesi, bütün o milletin orada yani hani derler ya tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o hazinede. Oraya gidersen ister istemez ondan yemiş olursun. Bu da senin için bir manevi zehirdir. Bir de şu diyor mesela diyelim ki padişahın kapısına gitmedin. Yani dünyada ölürsün ne demek yani? Pek çok menfaatten de uzak kalabilirsin. Diyelim ki yani bir yere bakan vezir olacaksın olamazsın o kadar. Yine ölmezsin merak etme ama menfaatlerinden ölürsün bir bakıma. Bu da çok
yani kayıp sayılmaz. Yani burada peki dünyayı kaybetmek yani ölmek mi?
Değil esasında. Yani esasında sorumluluğumuz daha da az oluyor. Ahiretteki hesabımız daha az olur. Ama diyelim ki yani hakikaten ölme durumunda olabilir. Yani diyelim ki bir adamı devreye soksan bir suç işledin kaytaracaksın mesela. Kaytaramadın yakalandın. Ne olacak?
Ya çoğu milletimizin de bugünkü derdi bu. İnsanların arasındaki sohbetleri görüyoruz
yani
değil mi hocam?
Şimdi şunu tercih edelim biz. Ahireti mi kazanmak istiyoruz, dünyayı mı kazanmak istiyoruz? Eğer dünyayı kazanacaksanız her şey caiz. İstediğiniz insana gidip hani yağdanlık diyorlar onu yapabilirsiniz falan filan ama bunun sonu ahiretiniz elden gider. Bir de şu ayet-i kerimde estağfirullah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Bugün şunu da söylemek icap eder ki pek çok idareci yani hakka riayet etmiyor. Haksızlık yapabiliyor. Zalim olabiliyor. Hele hele böyle zalim idareciden yanına hiç gitmeyin. Onların yanına giderseniz size de onların zulmü bulaşır. İster istemez onun zulmüne siz de alet olursunuz. Bugün maalesef İslam
peki bu tip idarecilere karşı yani zulmeden idarecilere karşı yani bir Müslümana düşen uzak mı durmaktır sadece?
En büyük cihat diyor Allah Resulü zalim idareci karşısında hakkı söylemektir.
Allahu Ekber.
Ya bu hadis-i şerif yani bu hadis-i şerif esasında tabi İslamiyet'te şu var muhterem dinleyicilerimiz. İslamiyet'te tam bir hayat düsturları var. Yani bir siyasetçiyle ilişkilerimiz ne olacak? Bir adam zalimse yanına çok yaklaşmayacaksın. Yaklaşırsan tebliğ amaçla yaklaşacaksın. Mecbur kaldın hakkında söyleyeceksin. Şimdi şöyle pek çok idareci niye yoldan çıkıyor? Mesela adam idareci farkına varmadan zulmedebiliyor. Yanındakiler diyor ki padişahım iyi yaptın. Çok güzel yaptın. İyi oldu. Yani ya esasında dese ki padişahım şu kararınız bence yanlış oldu. Sayın işte valim, sayın kaymakamım şu işiniz birazcık insanlara zarar dokundu. Şuradan yol geçirdiniz. Şuraya eğlence merkezi yaptınız. Bu iyi olmadı. Bunu demek yerine çok lüzumsuz israf ediyor mesela idareci. O hakikaten bilmiyor belki israfa gittiğini. Alttaki eleman ona yaranmak için onu övüyor. Böylece hem o ümmetin parası israf oluyor. Hem o idareciyi yanlış yönlendiriyor. Böyle onun kötülüklerine ortak oluyor. O zaman onun yanına gidecek insanlar şahsiyetli, ağırbaşlı, şahsi menfaatini öne çıkarmayan sağlam insan olacak ki. Onun hatasını, yanlışını düzeltsin yani.
Nasıl ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden bahsettik.
Evet, padişahlar düzeltmiş.
Akşemseddin'den bahsettik.
Padişahım diyor, işte Sultanahmet'e babanız diyor, fakirler dağdan odun getirirdi, şunu yapardı, bunu yapardı, siz de bunu yapmaya devam edin diyor. Kış geldi, insanlar üşüyor diyor. Şimdi padişah bunu söylemese söylemez mesela.
Biz bir merhamet medeniyeti öyle olduk değil mi?
Öyle olduk işte. Böyle sağlam insanlar Evliyaullah işin başındaydı. Yani işin başında derken padişahlar onların sözünü dinliyordu. Bugün ise maalesef pek çok ülkede yani böyle güzel insanlar, hakim insanlar, hikmetle hükmeden güzel insanlar padişahların, idarecilerin, valilerin etrafında olmadığı için bu kardeşlerimiz de maalesef, hatta tam tersine onları yanlış yola sevk eden insanlar olduğu için işte bir yağlı ekmek yeme derdine maalesef pek çok insan hem kendini sapıtıyor hem de onları saptırmış oluyor.
Çok şükür ki ecdadımızda ne güzel örnekler var kıymetli
hamdolsun
hocam.
Rabbimize. O yüzden Allah Resulü yine hadiste buyuruyor ki ne güzel idarecidir ki alimin, yani arif diyelim biz ona, arifler de alimdir, alimin kapısındadır. Yani kapısına o alimleri çağırmaz. Onları böyle ayağına çağırdığın zaman onları kullanmış oluyorsun.
Evet hocam.
Halbuki alim, padişah alimin ayağına gider. Onun ilminden istifade eder. Ayağına çağırdığı zaman ilmi alçaltmış olur. O yüzden bizim tarihimize baktığımızda ne zamanki sultanlarla, idarecilerle ariflerin ilişkileri güzel olmuş, idareciler sultanlar etraflarında ariflere, alimlere yer vermiş, onlarla aynı sofrayı paylaşmış, bakıyorsun ülkenin işleri asan, ülkenin önü parlak. Ne zaman ki padişahların etrafını eğlence meclisleri, böyle işret meclisleri ve o tip insanlar sarmış, o insanlar da içki sofralarına karar vermişler falan filan, ülkenin işleri maalesef kötüye gitmiş. İmam Rabbani buyuruyor ki başka bir yerde, bu ümmetin diyor hayrı da şerri de alimlerin elindedir. Alimler evet. iyi insan olur da hakkı tavsiye ederse, böyle padişahları, idareleri boş bırakmazsa İslam'a hizmet ederler. Tam tersine İmam Rabbani döneminde Ekber Şah vardı biliyorsunuz. Etrafındaki alimler onun sapıklıklarına hem göz yumdular hem de menfaatlenmek, bir makam kapmak için onu övdüler. Adam da şımardıkça şımardı. Kendisini müştehit gördü falan filan gördü. O oldu, bu oldu. En son kendi de tabii inşallah tövbe etti inşallah, ama pek çok insan o maalesef hengamede manen helak oldular.
Evet hocam. Konumuz derindi.
Derin,
biliyorsunuz.
Evet, bugün biraz siyasi konular, yani tasavvuf ve siyasi ilişkisine biraz girmiş olduk. Çünkü sofrada oturunca o kötü siyasete ortak oluyorsun.
Değil mi?
Ama faydan olacak. O zaman gidip orada yani hatta Hüdayi Hazretlerine Sultanahmet bir hediye gönderiyor. Hediyesini kabul etmiyor. Özür dilerim. Önce Şemsettin Sivasi'yi gönderiyor.
Evet.
Birisi kabul ediyor. Herhalde Şemsettin Sivasi kabul ediyor. Herhalde. Tamam. Diyor ki padişah, ya diyor sana gönderdim, almadın hediyeyi. Şemsettin Sivasi'yi gönderdim. O aldı.
Evet.
Deyince o ne diyor? O diyor öyle bir Anka Murip de öyle büyük bir okyanustur ki ona bir cife düşse o okyanus o ufak cifeden kirlenmez diyor. Bak şimdi Hüsnü Zan sahipleri de. Aynı sözü şeyde söylüyor. Şemsettin Sivasi Hazretleri söylüyor. Diyor ki Hüdayi'ye hediye gönderdim. Almadı. Sana verdim, aldın. Yani biraz onları test etmek istiyorsa aslında belki hikmetlerini. O da diyor ki öyle büyük Anka-i Murip'tir ki o diyor cifeye tenezzül etmez. Onun hakkında Hüsnü Zan'a sahip. Bu da bunun hakkında Hüsnü Zan'a sahip. Böyle padişah tabii etrafında böyle büyük hakimler olduğu zaman ne olur? Allah'ın izniyle cihan fatihi olur. İşte Akşener Hüsnü Zettin Hazretleri nitekim Fatih Sultan Mehmet'i desteklemiş değil mi? Bunlara biz eyvallah diyoruz ama kötü örnekler de çok. O kapıya gidip de maneviyattan uzaklaşan, tarikattan uzaklaşan, cemaatten, dinden, devlet yönetmeye soyunup da elindeki maneviyatı sıfırlayan, hatta dış güçlere, şunlara, bunlara, organizasyonlara alet olan maalesef hizmet grupları da var, cemaatler de var. Bunları görmek lazım. İşte İmam Rabbani buna dikkat çekiyor. Sende de manevi kemalat yoksa sakın uzak dur. Yani bu neye benzer? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki...
Sakın dediği bu.
Sakın dediği bu. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki... Bir dalgıç diyor, gavvas diyor Arapçası... Gider okyanusun kenarına dalar... İnciler, mercanlar çıkarır... Onu satar, dünyanın parasını kazanır. Ama diyor çocuğunun yanında onu yapmaz. Çocuğu da geldi bir gün sahile... Babası hiç denizin kenarına bile yaklaşmaz. Niye diyor? Çünkü çocuk görürse babasının denize daldığını... Ya ne güzel ben dalayım babam gibi. Ben de inci mercan çıkarayım der. Peşinden suya dalar ve boğulur. İşte bunun gibi diyor. Eğer sen de çocuksan, manen çocuk isen hala. Hala senin dünya sevgisi varsa, menfaat sevgisi varsa bu tür yerlere pek yaklaşma.
Evet.
Haksızlığa, zulme alet oluverirsin. Farkına bile varmasın diyor.
Peki hocam. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının 138. mektubunun İçinde bir hadisi şerif paylaşmış ki bunu günlük hayatımızda yakından biz çok görüyoruz. zenginliğinden dolayı zengine tevazu gösterinin dininin üçte ikisi gitmiştir.
Ne şimdi ya? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlam, karakterli bir ümmet inşa ediyor. Biz Allah katında ahsen-i takvim ile yaratılmış insanlarız. Allah bizi en üstün şekilde yaratmış. Sana Allah bu kadar nimet vermiş iken, yani sen bir insana maneviyatından dolayı değil, takvasından dolayı değil. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki en üstün olanınız takvalı olanınızdır. İslamiyet'teki diğer ölçüsü bu. Bir insana saygı göstereceksen takvasına bakarak saygı göster.
Ya dini gidiyor efendim.
Yani alim adam, arif adam, Allah dostu, hakim bir insan, eyvallah, elini öp, eteğini öp, onun karşısında diz çök. Ama sen bunu yapmıyorsun. Gidiyorsun mesela, hiç bundan uzak, maneviyattan uzak, bir zengin görüyorsun, ona saygı gösteriyorsun. Bu imkanı vardır falan falan falan falan. Ya rızkı verin Allah. İstediğin kadar sen onların kapısına dolaş, Allah sana rızık vermemişse hiçbir insana bir faydası olmaz.
Bunu görüyorum.
İstediğin kadar onlara aran kötü olsun, Allah sana rızık vermişse rızkın gelir. Ha burada zengin düşmanlığı, İslamiyet'te zengin düşmanlığı yok, onu söyleyeyim. İmam Rabbani diyor ki başka bir yerde. Kim diyor İmam Rabbani Hazretleri, zekatını verirse, malının zekatını verirse bizim diyor ona şey yapmaya hakkımız yok. Helaldan kazanmış bir adam malın zekatını veriyorsa o insana hiçbir lafımız olamaz. Ama zekat vermiyor, mal da haram.
Hele bu İnsanlara adam, dikten bakıyor.
Sen de bu adama.
Hayatı dünya.
Sen de bu adam. Bugün maalesef öyle değil mi? Yani açık olmak gerekirse bugün insanlar insana insan olduğundan dolayı saygı sevgi göstermiyorlar maalesef. Önce arabasına bakıyor.
Görüyoruz hocam.
Sonra takım elbisesine bakıyor. Sonra ceketine, kravatına bakıyor. Evet. Saçına bakıyor. Hayır, bu adam varlıklı bir adam. Ona göre beyefendi diyor. Hatta geçen internette gördüm Doğan Bey kardeşim.
Buyurun hocam.
Bir adam böyle gayet şık giyimli. Otobüse biniyor. Aa, bilet unutmuşum falan sen diyor falan. Şoför geç diyor. Tamam bir şey olmaz diyor. Kılık kıyafetine bakıyor. Biraz sonra aynı adam biraz daha hırpani kıyafetle otobüse binmek istiyor. Aynı otobüse. Kovuyor. Vallahi hatta bu konuda Allah. Çok güzel bir şey vardır. Allah rahmet eylesin. Nasrettin hocamızın hani yekürkü miye hikayesi
vardır ya. Tam tersi olması lazım ya.
Şimdi bugün hoca efendi bir davete gidiyor. Üstü başı birazcık dağınık. Hı-hı. Kimse ilgilenmiyor. Hoca efendi bakıyor ki canında sıkılıyor biraz. Hoca efendi köyün hocası yani. Allah Allah, yani her zaman saygıya sevgiye layık. Ondaki ilim değil mi? Hikmet. Tabii. Bunu gerektirir. Bu sefer gidiyor. En böyle şık samur kürtlerini giyiyor. Tekrar aynı davete gittiğinde herkes ooo hocam hoş geldiniz. Baş köşeye oturtuyorlar. Hocamla şimdi ders verecek ya. Ağzına yemek yerine kürkün ucunu tutmuş yemeğe getiriyor. Ye kürküm ye. Diyorlar hocam yani kürk yemek yemez. Kürk yemek yemez ama diyor hoca biraz önce geldik. İlgilenmediniz. Yerde göstermediniz. Gittik eve kürkü giyince demek ki sizin diyor insanlığınız, sizin sevginiz, saygınız bana değil. Benim kürküme. O zaman evet. Kürk yesin yemeği diyor. Şimdi güzel bir ders veriyor orada. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz ama ne olur kimseye böyle alçaltıcı gözle bakmayalım. Fakirdir, fukaradır, imkanı yoktur diye bakmayalım. Çünkü sufiler diyorlar ki her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Kadir gecesi bil. Yani sen üstü başı perişan olabilir. Hadi hadise de geçiyor. Nice üstü başı perişan insanlar vardır diyor. Kız istese kız verilmez. Aradan ortadan kaybolsa kimse arayıp sormaz. Nerede kaldı bu insan? Görünmüyor demez. Ama Allah katında bunlar diyor sadıktır, salihtir. Nice ayet-i kerimede de geçiyor bunlar. Kafirlerin oturmaları böyle ağızlarını bükerek konuşması aldatmasın. Onların içi boştur, kıymetsizdir. Hatta değil mi Karun hikayesi var.
Tabii ki.
Diyor ki ayet-i kerimede insanlar çıkıp Karun ne güzel bir hayatı var. Ne kadar şaşalı bir hayatı var. Ona özeniyorlar. Ve Allah onu yerin dibine geçiriyor. O yüzden özellikle bugün günümüzde maalesef böyle basın yayında bunları şımartıyorlar. Abartıyor, abartıyor. Falanca zengin şu arabaya filanca zengin bilmem neye bindi. Onları böyle gözümüzde büyütüyorlar.
Zaten magazin haberleri başlı başına bunlarla.
Gözümüzde onları büyütüyorlar.
Ne giydi?
Bu sefer ne oluyor?
Neye bindi?
Evet bu sefer ne oluyor insanlar? Demek ki diyor ben de öyle gözükeyim. Kılık kıyafetine falan filan. O havalara girenler de çok. Pek çok insan helak oluyor.
Başkasını
maalesef.
Da o hale sokuyorsunuz değil
maalesef,
mi?
Maalesef.
Sen de giy, sen de giy. Moda bilmem ne.
O yüzden bizim gözümüzde İslam'ın değer ölçüsü takvadır.
Evet.
İslami ahlaktır. Öyle yaşayan zenginmiş, fakirmiş fark etmez. Severiz, sayarız. Ama bu insanda yoksa fakir olmak da fazilet değil. Onu da söyleyeyim. Bir insan fakirdir ama dilencidir, kötüdür. Ahlakı bozuktur. Önemli olan insan olmak. İnsana kamil olmak. Allah için bu dünyada yaşayıp dünyayı da bu şekilde kullanmaktır. Bunu mutlaka. Burada ifade etmiş olalım.
Mutlaka hocam. Zenginliğinden dolayı zengine tevazu gösterenin dininin 1/3 gitmiştir. Amanın efendim, sakınalım.
Demek
amanın.
Ki 1/3 kalıyor. Yani çoğu gitmiş, azı kalıyor. Allah göstermesin. O yüzden aha, herkes insan. Zengini de sevelim sayalım, fakiri de sayalım sevelim, ama insan diye.
Evet.
Yani madde arabasına, evine, bilmem nesine, bu çok bugün Türkiye'de tabii şimdi maddeci bir toplumda yaşadığımız için maddeci toplumda en büyük değer madde. Güç nerede? Madde kimsedeyse, zenginlik kimsedeyse güç onda. Hı-hı. Şimdi mesela diyelim bir hakim de karar verirken bunu kesinlikle ne diyor Ebu Bekir Efendimiz? Benim yanımda diyor haklı olan güçlüdür. Velev ki fakir olsun.
Hı-hı.
Zengin bile olsa suçlu olan da benim yanımda acizdir.
Ya da yani şöyle de mi demek lazım hocam? Zenginle geldi, aynı şekilde karşıladık. Bir kimsesizle geldiğinde, bir yetimle geldiğinde aynı şekilde mi karşılamak lazım? İkisine de aynı güzelliği göstermek lazım.
Birini göstermek lazım tabii ki. O manada bu.
Birine geldin mi ağzına bal çalalım, birine tabii, geldin miydi tabii. Kapıdan kovalım olmaması
tabii
lazım.
Tabii burada bu örneği vermek istemezdim ama hani ayette geçtiği için. Hani sadece bir abese ve tevelli. Allah Resulü tabii çok iyi niyetle bile olsa Allah bundan razı olmuyor. Amayı görünce diyor yüz çevirdi. Yani diğerlerine konuşayım, hani Mekke müşriklerini belki Müslüman edersem, önde gelenlerini, onlar daha varlıklı, daha güçlü, fakire fukara da faydam olur niyetiyle bile böyle bir şeyi Allah Celle Celaluhu kabul etmediği için bu konuda hassas olmakta fayda var, onu söyleyeyim yani. İnsan kıymetli varlıktır.
Allah'ın rızası da ihtiyaç sahibinin üzerinde.
Eyvallah. Eyvallah. Onlara yani ne kadar faydalı olursak, o yüzden belki bizim cennete gitmemize fakir fukara ihtiyaç sahipleri sebep olacak. Değil çünkü onların yani ihtiyacını görmüş olacağız. Eyvallah.
Peki hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Değerli programımızın dinleyenleri, Hacı Gendan Mektuplar programındasınız. İlk defa belki radyosunu açanlar vardır. Belki bizi arabadan, belki evinde, belki iş yerinde dinleyen dinleyicilerimiz var. Herkese selam olsun efendim. Allah hepinizden razı olsun. İyi düşünmen gerekir. Sergilediğin bütün bu tevazu ve yumuşaklık onların zenginlikleri sebebiyle midir? Yoksa başka bir şeyden dolayı mıdır? Tabii ki onların zenginlikleri sebebiyledir. Bunun neticesi de dinin 1/3 gitmesidir. O halde sen İslam'ın neresindesin ve neresinden kurtuluşun?
Şimdi bizim bu tasavvufi eserlerde çok güzel örnekler vardır. Bugün bir zengin gidiyor bir sufinin kapısına.
Kurtuluşun diyor, neresindesin?
Evet. Sana diyor altın hediye getirdim, kese getirdim, uzatıyor. O sufi ayaklarını uzatmış böyle rahat rahat dünyadan şey yani böyle rahat rahat oturuyor. Almıyor. Diyorlar ki ya ne öyle yapıyorsun? Ya şimdi elimi uzatırsam o keseyi bir daha ayağımı uzatamam kimseye karşı diyor. Yani burada bir manevi bir hürriyet. Yani insanlarda bu mala, mülke, köle olma, esir olma şeyi çok yüksektir. Mevlana buyuruyor, ey oğul diyor, ne zamana kadar paraya, altına, gümüşe tapacaksın? Kul olacaksın. Şimdi öyle olunca sen diyor bir insana saygı gösterdiğin zaman bunun sebebi zenginlik olmamalı. Kendini bir yani kontrol et. Sufi denen insan her akşam oturur murakabe eder. Ben falanca insanın kalbini kırdım. Niye kırdım? Onu önemsemedim. Onu basit gördüm, fakir diye. Falanca insana bugün çok izzet ikramda bulundum. Niye? Zengin adam takvalı olabilir. Hayırsever bir insan. Hadiste geçiyor ya. Bu dünyada iki kişiye özenilir diyor Allah Resulü. Birincisi Allah ona bol bol dünya malı vermiştir. O da dünya malını Allah için dağıtmıştır. Ha bu adama özenirsin. Bu adama saygı gösterirsin. Çünkü o varlığını Allah için harcayan bir insan. Bir de diyor ilim öğrenmiş, ilmini sabah akşam böyle talebeye ona buna dağıtıyor, öğretiyor. Bu insana saygı gösterirsin. Bizim ama buradaki niyetimiz Allah için olmalı. Fakirdi, zengindi, öğrenciydi, gayrimüslimdi, şuydu, buydu. Bizim saygımız, muhabbetimiz Allah bunu yaratmıştır. Yani mahlukatı sevmek halikinden ötürü. Bir gün Beyazı evet. Bistam Hazretleri bir tane köpek görüyor. Köpek de böyle silkeleniyor falan filan. Ondan uzak geçiyor böyle, yaklaşmıyor. Diyor ki, ey diyor Beyazıt, beni mi beğenmedin, Halik'ımı mı beğenmedin? Yani beni yaratan Allah. Yani beni niye böyle tahkir ediyorsun manasında? Bir kapımızda köpeği dahi tahkir edemeyiz. Bir kediyi bile tahkir edemeyiz. Nerede kaldı insan? Eşrefi mahluk. Hı-hı. İşte bugün maalesef insan ilişkilerimize bunlara dikkat etmiyoruz. Diyelim ki bir devlet dairesinde memuruz. Adam üstü başı düzgünse işini görüyoruz. Üstü başı biraz dağınıksa hadi hacı amca yarın gitti.
Ama düşününce de hayatın yani, içinde bu çok var hocam.
Çok yani. Oluyor çok. Yani bir insanın selamını alırken bile böyle bakıyoruz tipine. Ona göre selam alıyoruz.
Bunlar İnsanın bu hassasiyeti kazanması için ne yapması lazım hocam? Bu çok görülen bir şey.
Tasavvuf
ya.
Dünyaya ehemmiyet vermiyorsun. Dünyaya ehemmiyet vermeyince de senin için fark etmiyor. Sen dünyaya ehemmiyet vermiyorsan başkasının cebinde çok dünya olmuş. seni ilgilendirir mi?
Ağa ya da paşa ya da kimse
fark etmez. Ha, bu demek şu demek de değil. Yani saygısız olalım, insanlara tahkir edelim, idarecilere, zenginlere düşman. Bu da değil.
Yok. Adamına bunlara göre muamele edin. Ya, evet. Yani.
Herkese biz en güzel insani muamelemizi yapalım.
Allah'ın buyurduğu gibi davranalım. Tabii, hepsine yani.
Eyvallah, eyvallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayete geçiyor. Şimdi bazıları mesela onu söyleyeyim. En kötü sofra diyor, en kötü davet velime, düğün daveti fakirlerin çağrılmadığı sofradır. Hı-hı. İnsan fakir niye çağırmaz? Ya şimdi bu hediye getirmez. Üstü başı dağınıktır. Belki kılık kıyafeti şeydir. Bana rahatsız eder. Cık, olmaz. Hem onu çağıracaksın hem bunu. Evet. Yani zengin de çağıracaksın, fakir de çağıracaksın. Fakirler evet. Çağırmıyorsan sen zaten otomatik olarak dünya malını gözünde putlaştırmış oluyorsun.
Evet.
İnsanları fakir olduğu için, Allah onları öyle yarattığı için alçak görmüş oluyorsun. Onlarla aynı sofraya oturmayı mesela kendine zül addediyorsun. O zaman sen çok kötü bir insan oldun. Bunları tasavvuf bize öğretiyor elhamdülillah. Ve tekkelerde genelde bu ayrım yapılmaz. Padişah da gider. Aynı nasıl camide saf safa duruyor.
Aynı yerde otururlar değil mi? Aynı yerde
tabii,
kalkarlar.
Tabii. Padişah da gider. Aynı safta namaza durur. Mesela camide yer ayırmak mekruhtur. Bir zayıf şu cami şu direği benim olacak arkadaşım. Nerede boş bulduysa camide kimse yer ayırır.
Camide oldu, hasırlarda, kapının tabii, önünde yer varsa tabii. Padişah da gitse aynı yere duracak.
O yüzden ama şunu da söyleyeyim. Bugün yani bir özel işleri yapalım hadi. Tekkelerde bile bu adatlar maalesef birazcık aşınabiliyor. Yani insanlar nedense işte tabii ki zamanın genel gidişatı bunu şey yapıyor. Mesela sohbet halkası olsun ama hepsi böyle seçme insanlar olsun. Üst kademe falan filan. Bu çok yanlış. Bunu bazı cemaatler tarafından duyuyoruz zaman zaman. Olmaz. Bir sohbet ekibinde öğrenci de olur, fakir de olur, zengin de olur. Ki birbirlerinin ihtiyaçlarını görsünler.
Abi bu ya bir hizmet ekibinde, ortamı çıksın değil mi yani?
Bu sohbet ekibinde hep böyle iş adamları olsun. Büyük iş adamları. Olmaz. O zaman bu iş para yarışına döner. Hatta sohbetlerde işte falanca arsa ne oldu, filanca ev fiyatları ne alemde, mark dolar falan filan falan filan. Bu ne boş sohbet.
İnsanların oluyor. Gündemleri neyse. Tabii. Değil mi? Bir iş adamının gündemi ne olacak?
O da sohbete yansıyor maalesef.
Değil mi?
Bu konuda hassas olmakta fayda var.
Araya da yani her türlü insan karışsın ki karma böyle güzel. İstifade
olsun.
Mektubumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programımızın da sonu yaklaştı. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatının 138. mektubunun tercümesini okuyoruz efendim. Bütün bu ısrar ve teyitler seninle aynı yolda olmayanın dokmasının ve onların sohbetin, kalbin nasihatleri hatırlamayıp üzerinde düşünmesini engellediğini oğluma bildirmek içindir. Çok tabii güzel. O dönemki dönem.
Şimdi çok güzel burada ben sabahtan bahsediyordum ama burada kendisi evet. De İmam Rabbani ifade etmiş oldu. Bütün bu ısrarım diyor seninle aynı yolda olmayanların lokması. Ha. Eğer seninle aynı yoldaysa yani zengin olur, fakir olur fark etmez.
Hak tarafına bakıyorsunuz. Evet.
Fakir olur, öğrenci olur, yetim olur. Yani bunu ayırt edemeyiz. Ne? Allah Resulü'nün etrafında Ebubekir Efendimiz gibi, Osman radıyallahu anh gibi çok zenginler de var. Ebu Zerel Gıfari gibi çok fakirler de var, köle de var. Efendim işsiz de var, çalışan da var, tüccar da var. Aklınıza gelen her insan var. Allah Resulü her birini ayrı ayrı terbiye etmiş ama hepsi insana kamil olmuş.
Hı hı.
Zengin zenginliği için insana
kamil
olmuş.
O dönemde de varlıklı insanlar vardı.
Ebubekir Efendimiz bütün malını köleleri satın almakla şey yapmış.
Hı hı.
Hakikaten Hatice anamız
değil mi?
O bütün malını herkese Müslümanlara
hurma bahçesini vakfetmiş.
Ya işte bu yüzden yani tasavvuf tabii dikkatli anlamak lazım. Bazen bizim tasavvufun da böyle bir sıkıntısı var. Bazı kardeşlerimiz hep zühdle alakalı konuları okuyup zannediyorlar ki sufiler mal düşmanı, zengin düşmanı değil. O malın zenginliğin bir değer olarak İslam'ın önüne geçmesi. Yani bir insanı siz görüyorsunuz insan olarak değil de aman varlığı var saygı göstereyim diyoruz. Ya o varlığı veren Allah. Allah sana diyor ki benim bütün kullarım değerlidir. Ve halakne l-insane fi ehsen takvim. Biz insanın hepsini harika, eşsiz güzellikle yarattık. Sen ayrımcılık yapıyorsun şimdi. O insanların böyle farklı eğitim durumlarına göre falan varlık durumlarına göre. Tasavvuf bu konuda bence en güzel panzehirdir. Tarih boyunca baktığımızda hakikaten mesela Hüdayi Hazretleri Üstad'ın dergahına gidiyor değil mi? Kendisi o zamanın kadısı. Hatta soruyor üftade nerede falan diyor. Şeyh Efendi nerede diyor. Şeyh Efendi orada çapa yapıyormuş. Allah Allah. Ya inanamıyor yani. Bahçede bahçıvanlık yapan bir insan. Yani böyle üstü başı tabii toz toprak. Ona ne yapıyor? Hüdayi'deki bu şeyi kırmak için üftade hazretleri. Git diyor çarşıda ciğer sat. Olacak iş değil. Zamanın katısı, herkesi tanıyor. O şehrin protokoldeki bir numarası yani. Hı-hı. Gidiyor böyle kimde senin olmadığı yerde satıyor ciğerleri. Üstü başı tabii kan oluyor falan filan. Ciğer satmak öyle sıra böyle diziyorsunuz ciğerleri.
Tabii. O dönemde düşünün ki.
O dönemde tabii. Onunla olmaz diyor. Git diyor çarşıda herkesin seni tanıdığı gördüğü yerde sat. O fakirliğin acısını bir tat bakalım. O nefsin o gurur kibir. Çünkü nefis en çok kendilerde açıklar. Varlıkla nefis çok. Neşvinüma bulur. Fakirlik içinde nefis ölür. Tabii. Yani hava atamazsınız. Gururlanamazsınız falan filan. Onu o şekilde terbiye ediyor. Ondaki o gururu kibiri fakirlik ilacıyla terbiye etmiş oluyor. Ama bunu da söyleyeyim. Bugün nice zenginler var. Allah razı olsun onlardan günümüzde. Aynen böyle Ebu Bekir Efendimizin, Hazreti Osman Efendimizin günümüzdeki böyle torunları, yansımaları diyeyim.
Değil mi?
Onlar gibi böyle varlığın içinde tevazu gösteren, bütün servetini İslam'ın hizmetine sunan nice güzel insanlar var. Bunun yanında fakir gözüküp de eşkıya olan, insanları öldüren, zarar veren ne böyle kötü insanlar da var. Demek ki burada esas kıymet bizim insaniyetimizi, ruhumuzu geliştirmemiz. İşte evet. Tasavvuf buna ehemmiyet verdiği için ey insan, ey sufi, sen de karşına baktığın zaman insandaki o cevheri gör, dıştaki arazilere takılma diye söylüyor İmam Rabbani Hazretleri.
Peki hocam, mektubun sonuna yaklaştık, programımızın da sonuna yaklaştık. Şöyle bir toparlayalım dilerseniz. Mektubuna şöyle devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri: kalp neredeyse hiçbir kelime ve sözden etkilenmez hale gelir bu hale olursa.
Yani eğer sen kötü insanlarla beraber olursan, evet, kalbin kararır. Artık ondan sonra
merhameti yitirirsin. Tabii. İnsanları sevdiği, görmezsin.
Zulme bulaşırsın. Zulme alet de olursun. Ondan sonra nasihat da fayda etmez. Çünkü haram girdin bedene. Kalpte o haram yerleştiği zaman artık sinek vızıltısı gibi gelir.
Bu böyle demek ki içeride bir hastalık olarak yerleşiyor.
Kanser hücresi gibi gelir, yerleşir. Kalbi, maneviyatı, ruhaniyeti öyle. Maalesef bugün çok böyle insan enkazı var etrafımızda. Allah bizleri muhafaza buyursun. Maddeye tapmaktan, maddeye kul olmaktan, insanları maddi şeye göre değerlendirmekten Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Allah öyle takva koymuş. Takvalıysa başımız üzerinde yeri var. Takvasızsa da onun takvaya gelmesi için uğraşmalıyız.
Değil mi?
Tabii ki.
Dinimiz bunu buyuruyor efendim.
Eyvallah.
Aman onların sohbetinden çok sakın ve uzak dur onları görmekten. Allahü Teala başarıya ulaştırandır. Müteal olan Rabbimiz gözleri Allahü Teala'dan ayırmadı buyurularak övülen kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizi ve sizi razı olanlardan kurtarsın.
Şimdi,
amin.
Bu ayet-i kerimenin şeysi biliyorsunuz, Allah Resulü Miraç'a yükselirken, hı hı, cennetleri gördü. Güzel meyveler, baldan, şerbetten ırmaklar, huriler. Gözü sapmadı ama. Yani o zenginliklere gözü takılıp kalmadı. Biz gitseydik belki Allah Resulü'nün yanında geri gelmek istemezdik. İşte onu, evet, anlatıyor. İnşallah biz de Allah Resulü'nün bu güzel ahlakını hayatımızda,
o rahmeten lil aleminin izinde
inşallah. Eyvallah. Bu duygularla bütün dinleyicilerimize hayırlı hafta sonları, hayırlı haftalar diliyorum. İnşallah Rabbimiz belki başka mektupta tekrar buluşmayı nasip eder.
Amin. İnşallah hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenler, size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben de Oğan Akın, elimden geldiğince hocama yardımcı olmaya çalıştım. Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki Hacegan'dan Mektuplar programında Allah izin verirse görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm.